Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte haftayı bakışı yapacağız. Bu hafta biraz hem siyaset hem iç politika, biraz ekonomi, biraz da dışarıdaki gelişmeleri, Türkiye'nin dış politikası ile ilgili gelişmeleri ele alalım istiyoruz. Ama önce Eylem Tok hadisesi üzerinden bir değerlendirme yapalım istiyoruz. Güney Amerika gezileri, Güney Amerika'ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının oralara gidişleri biraz daha zorlaşmış gözüküyor. Gidemez hale geldiler. Bilet almış olmalarına, vize almış olmalarına rağmen bir takım bazı eksikliklerden dolayı kolaylıkla ülkeye geri gönderilebiliyorlar. Ama buna karşılık bazıları çok rahatlıkla yurt dışına çıkabiliyor. Üzerinden biraz da Eylem Tok'a bakalım istiyoruz. İstersen oradan başlayalım. Ekonomi ve siyaseti ve dış politikayı daha sonra geliriz. Eylem Tok meselesi hakikaten Türkiye'de pek çok insanı ilgilendirdi ve gündemi epeydir oluşturdu. Gerçi hükümet takip ediyoruz işte deyip önce Mısır'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden geri istedik. Galiba bir de Amerikan vatandaşlığı olduğu için geri alıp alınamayacağı da bir tartışma konusu. İade edip edilmeyeceği daha doğrusu. Ama kolay bir şekilde yurt dışına çıkabilmiş olması, trafik kazasından sonra, ölümlü trafik kazasından sonra ehliyetsiz araç kullanmadan da suçlu bir ölümlü trafik kazası da var. Bu mesele o açıdan da çok vicdan kanattı ve bir de Amerika'da fotoğrafı yayınlandı. Orada gülerken birlikte işte New York'ta annesiyle beraber bir fotoğrafı da yer aldı. Hem sosyal medyada hem medyada. Bu da tepkileri iyice arttırmış gözüküyor.
Yani evet, tepkiler çok çeşitli sebeplerle çok tepki gösterilen bir hadise. Yani işte kadının olay yerine gider gitmez oradaki yaralıların cep telefonlarını toplaması, aslında aracın altında kalan ve sonra vefat eden kişinin kan kaybından ölmesi, halbuki zamanında haber verilmiş olsaydı, yani böyle çocuğu kurtarmak gibi bir öncelik yerine kazazedelere yardım etmek gibi bir öncelik olsaydı belki de can kaybı olmayabilecekti olduğu filan gibi şeyler. Hepsi böyle sahiden vicdan kanatan şeyler ve buradan nasıl diyeyim çok yoğun bir reaksiyon doğdu. Sosyal medya şu anda hani bütün dünyada ama muhtemelen en çok Türkiye'de yargının yerini tutuyor.
Olur.
Devasa bir jüri
Olur.
fonksiyonu haline gelmiş olan sosyal medyada çok yoğun bir şekilde tartışıldı. Sosyal medyada bu olay tartışılırken bir yandan da bu kediye işkence ederek öldüren kişinin davası vardı. O da apar topar görüldü. Yani çok kısa süre içinde o mahkeme gerçekleşti. Birçok mahkeme böyle sürüncemede kalırken yine sosyal medya marifetiyle o apar topar görüldü gibi görünüyor bana. Öyle, tablo takip ettiğim bir şey değil
Aynen öyle.
ama.
Zaten sosyal medyanın marifetiyle pek çok iş harekete geçebiliyor. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. Ama devlet yetkilileri ya da işte mahkemeler harekete geçiyor ve sonuçlandırabiliyorlar. Bu aslında kamuoyunun gücünü bir yandan gösterirken kötü niyetli kullanılınca ya da işte birileri tarafından organize edilip kullanıldığında da aleyhte çok da acımasız başka bir yola da sevk edebiliyor konuyu.
Hayır, sosyal medyanın bu anlamda kullanımının ve kullanılmasının sonuç almasının şöyle bir sonucu hasıl oldu. Yani ta o Pınar Gültekin davasına filan da hadise buraya gelmişti. Yani sosyal medya ara tonları içinde barındırmıyor yani. Yani ya beraat ya idam. İkisinin arasında bir şeye çile karnı doymuyor yani. Dolayısıyla zaten bu anlamda riskli, bir de hani bizim şeyimizde, genlerimizde böyle hani jüri sistemi yok yani. Biz hukuku, kanunları biliyor olan ve işte bağımsız vicdan sahibi bir takım heyetlerin uzmanlık alanı olarak görme eğilimindeyiz. Yani bu şeyle cumhuriyetle falan başlamış bir şey de değil. Yani daha öncesinde de sonuçta işte şeriatın kestiği parmak acımaz anlayışının hüküm sürdüğü bir toplumuz. Biz yargıç makamına ya da işte jüri koltuğuna oturtulmaya alışık değiliz yani. Böyle bir geleneğimiz yok. Dolayısıyla çok kolaylıkla zıvanadan çıkabiliyoruz. Ama hani işaret etmeye çalıştığım husus şuydu. Yani vay o kedi katili için gösterilen reaksiyon burada gösterilmedi. Yani iki reaksiyonun hacimleri de tartıldı sosyal medyada. Ben tabii bunları tartabilecek kadar sosyal medya kullanmadığım için de şeyi bilmiyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu Eylem Tok hadisesi yeterince konuşuldu. Şimdi olayın muhtelif yanları konuşuldu dediğim gibi ve muhtelif yanları sahiden vicdan kanatıcı, ama ben hani şeyleri de anlıyorum, yani meseleyi anlıyorum, bunların konuşulmasını da çok da akıllıca bulmadığımı da söyleyeyim. Yani şimdi kimsenin başına gelmesin böyle bir hadise, ama geldi diyelim, sen de işte annelik içgüdüsüyle ve işte sahip olduğun networklerin sana verdiği şımarıklıkla, ki buralara gelmemiz gerekiyor, asıl konuşulması gereken hadiseler oraları yani olayın, bu şımarıklıkla bir halt ettin, oğlunu da kaçırdın. Başın dertte yani. Öyle konfor içine falan filan değilsin. Yani şimdi gittin Amerika'ya, ne yapacaksın yani? Kendini de teskin etmek için. Kadının muhtemelen kendisini teskin edecek başka şeyleri olduğunda, başka türlü dertler başına geldiğinde AVM'lerde soluğu alıp alışveriş yaparak kendisini teskin ediyordu. Kadının biyolojisi böyle yani. Hormon dengesi böyle çalışıyordur. Şimdi oğlunun da başı dertte, kendisinin de başı dertte ve bunu hissediyor olduğu zaman böyle kukumağa kuşu gibi oturmasını beklemek aptalca bir şey yani. Hani vay nasıl öyle New York caddelerinde gülersiniz filan lafları bana tuhaf geliyor yani. Yani insanları tanımamak olarak diyorum. İnsan denen canlıyı tanımamak olarak diyorum. Bunları da işaret etmiş olayım. Ayrıca da çok da akıllıca bir iş olduğunu da düşünmüyorum. Yani şimdi eğer o gün işte ambulans çağrılsa, 112'ye aransa vesaire ve teslim olunsa, çocuğu teslim etse annesi, Türkiye'de yargılanacak ve muhtemelen işte birkaç ay tutuklu kalacak. O sırada işte mahkemesi görülecek, bir ceza alacak. O cezanın yatarı olmayacak. Yani daha kolaylıkla bu işi atlatabilecekti. Şimdi çocuğun Amerikan vatandaşı olmasına güvenip bu işi göze aldığı diye düşünsem, kendimce aklım erdiği kadarıyla konuşuyorum yani. Şimdi Amerika isterse Türkiye'nin talebine cevap verip çocuğu iade edebilir, ama istemezse etmeyebilir. Ve diyelim ki etmedi, ederse bu kadar infialden sonra o mahkemenin böyle tırnak içinde ucuza kapatılması artık kolay görünmüyor. Etmezse muhtemelen Birleşik Devletler'de yargılanacak. Türkiye eğer iade edilmezse Türkiye'nin bir biçimde Birleşik Devletler'e şikayetçi olarak müracaat etmesi gerekecek ve bu, büyük ihtimalle de bu gerçekleşecek. Ve Birleşik Devletler kanunlarına göre alacağı ceza, bilmiyorum kanunları vesaire falan, ama tahmin ediyorum ki burada alacağı cezayla kıyas kabul etmeyecek kadar ağırdır.
Bir de bu tür olaylarda benzer olaylar yaşanmış geçmişte. Amerika Birleşik Devletleri iade etmiş kendi vatandaşı da olduğu halde Türkiye'de suç işlemiş olan çifte vatandaşlı kişiyi iade etmiş.
Bilmiyorum yani burada eder etmez onu bilmiyorum, ama sonuçta bu çok akıllıca görünmüyor. Çok da akıllı insanlar değiller gibi görünüyor yani. Böyle bu anlamlı bir gösterge. Yani burada birçok şey anlamlı demeye çalıştım. Senin de işaret ettiğin gibi Türk Hava Yolları yeni bir genelge yayınladı ve işte muhtelif Latin Amerika ülkelerinin Türkiye'den ülkelerine girecek olanlara ekstra bir takım bariyerler koyduğunu açıkladı. Yani hani bizden kaynaklan.
Endonezya, Meksika ve Küba bunların başında geliyor.
Evet. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin hali hakkında bize bunlar çok şey söylüyor yani. Bir yanda şunu görüyoruz ki Türkiye'den Latin Amerika'ya gitmeye kalkanlara engel çıkarılmasının sebebi ne? Türkler oraya gidecekler, oradan
Amerika'ya.
Birleşik Devletler'e gidip işte iltica edecekler ve göçü önlemeye çalışıyorlar.
Ve böyle çok kişinin gittiği yani 30 binler 40 binler mertebesinde rakamlardan söz ediliyor.
Evet. Ve devam ediyor yani bu. Çünkü hani bir yandan da Birleşik Devletler'de mevcut sistem zaten Birleşik Devletler'in sınırlarını da elek haline getirmiş durumda. Muhtemelen bilmiyorum işin aslını, ama hani muhtemelen Trump gelirse yeniden göç kontrol altına alınır filan diye belki şimdi de daha da
Mutmuş olabilir.
yüksek bir talep vardır bu işe. Ve o yüzden Latin Amerika'ya gidilip işte oradan Meksika'ya geçilip filan işler yapmaya çalışanlar çoktur. Ve buna karşı böyle bir takım bariyerler konuyor bir yandan. Bir yandan da yani hiç suçu günah olmayan, sadece bu memlekette barınamayacak olduğunu düşünüp kaçmaya çalışan birileri yurt dışına gidemiyor. Burada ehliyetsiz, küçük yaşında yani ehliyeti olamayacak yaşta otomobil kullanıp birini ezip öldüren birisi yurt dışına gidebiliyor yani. Sonra onun annesi devlete diyor ki, yani kamuoyuna diyor ki, hani sana söylüyorum kızım, sen anla gelinim edasıyla, hani kana kan istenmeyeceğine garanti verin, oğlumu getireyim şimdi. Yani devletten böyle garanti isteyecek bir küstahlığa sahip birileri var memlekette. Şeyi de belli değil, hani sonuçta künyesi falan ortada da, hani bütün bu küstahlığı neye yaslanarak biriktirmiş olduğunu da kestiremiyoruz yani. Çünkü adından başlayarak, hayat tarzından devam ederek baktığımız zaman mevcut tırnak içinde siyasi elitlere mensupmuş gibi görünmüyor. Ama yani sonuçta yani sırtını dayadığı bir şeyler olduğu görünüyor. Eşeleyince birileri arkasına tarikat bulmuş gibi, ya da işte bir takım bir dini cemaat bulmuş gibi görünüyor, ama yani o hayat tarzıyla onu kabul edecek bir dini cemaat de varsa Türkiye'de, o da çok enteresan bir hal yani. Dolayısıyla şimdi neresinden tutsan elinde kalan absürt bir ülkede yaşıyoruz yani. Ben şimdi bu süreç içinde, bir de bütün bunlar olurken İzmir'de, galiba İzmir'de değil mi? Yani Cumhurbaşkanımız çıkıyor, işte yüzümüze hakikatleri haykırın, haykırın ki hatamızı görüp kendimizi düzeltelim falan diye babayiğitlik yapıyor. Yani memlekette 44 bin kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten ceza almış durumda. Memleketin hapishaneleri hınca hınç dolu, ama trafik suçu işlemiş Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu mesela hapishanede değil. İşte trafik suçu işlemiş Eylem Tok'un oğlu hapishanede değil. Kimler hapishanede? Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen insanlar hapishanede. Sonra yani bu memleket bu halde, sonra Cumhurbaşkanı böyle her zaman olduğu gibi, yani işte en müsamahasız olduğu yerde sanki müsamahakarmış gibi, en karşı olduğu şeylerin sanki yandaşıymış gibi filan, böyle bize demokratlık taslıyor. İşte bizden önce eski Türkiye'de herkes devletin zulmüne uğruyordu. Şimdi herkes devletin zulmüne uğruyor. Kim uğramıyor? Yani uğramayanlar kimler? Küçük bir azınlık. Sadece o azınlık yer değiştirdi yani. Daha doğrusu eskiden küçük bir azınlık Eylem Tok'un yaptıklarını yapmaya cüret edebilirdik. Bu kadarına da cüret etmezdi. Yani şimdi bir generalin oğlu bile, yani en korunaklı mevki olarak generalliği kastediyorum yani o tarihlerde. Evet, bir generalin oğlu bile bu kadar küstahlaşamazdı yani. Cezasızlık ona vururdu filan falan, ama böyle edepsizleşemez. En azından bir utanmışlık sergilerdi yani, general de oğlu da. Şimdi böyle utanmaz utanmaz işler oluyor. Bütün civatalarının gevşemiş olduğu bir devlet gösteriyor bize. Sonra bu devleti inşa etmiş olan Cumhurbaşkanı çıkıyor bize, hatalarımızı yüzümüze haykırın. Varlığın hata yani, işte ben haykırayım hadi. Haykırdı bu da. Varlığın hata. Bize dedin ki verin yetkiyi, görün etkiyi. Verdik yetkiyi, görüyoruz yetkiyi. Yani hani sonrasından konuşacağımız ekonomik durumları falan filan geçtim. Bu kadar rezillik olur mu ya? Böyle bir cezasızlık, böyle bir hukuksuzluk.
Kuralsızlığın sıradanlaştığı bir durumla
Hiç.
karşı karşıyayız herhalde.
Hiç yani. Neresinden tutsan elinde kalıyor. Ve hani yine belki sonrasında konuşuruz, ama benim içimi burkuyor olan da, biz buraya akşamdan sabaha gelmedik yani. Bu yeni, şimdi böyle, evet, hangi kapağı kaldırsan altına çok iğrenç bir koku, bir lağım, kanalizasyon akıyor yani. Onun kokusu geliyor. Tamam da bu yeni bir şey değil yani. 10 yıldır kademe kademe kademe kademe oldu yani. Ve bunu konuşamıyoruz biz bugün seçim ortamında. Bunu konuşamıyoruz yani. Depremi konuşamadık. Aslında derin yoksulluğu da konuşamıyoruz. Nasıl konuşuyor olduğumuza da herhalde geleceğiz bu programda yani. Her şey Erdoğan istediği gibi. Yani ben Erdoğan'ın yerine olsam her şeyi böyle elime yüzüme bulaştırmışım. Yani memleket hukuksuz. Memleketin %80'i aç. Böyle deprem deprem gibi felaketler olmuş. Hiçbirisine bir derde deva olamamışım. Vatandaşın hayatı olmadığı kadar ucuzlamış falan falan hale getirmişim memleketi. Seçime gidiyorum. Nasıl, hangi ortamda gitmek isterdim? Aha, bu ortamda gitmek isterdim yani. Muhalefetin kendi içinde bir takım tantanaları konuşulsun. Orada işte bir takım hizmetler konuşulsun falan. Yani nasıl bu kadar her şeyi ıskalıyoruz? Bilmiyorum yani.
Gücün karşısında galiba herkes dağıl diyor. Güç devreye girince, bütün kurumları devreye sokunca öbürleri dağılıyor, aciz kalıyor ya da kendi birbirine düşüyor.
Bilmiyorum. Sonuçta siyaset işte tam da burada o gücün karşısına zekice bir şeyleri koyup onu dengeleyebilme ve bu hükümeti defansa zorlama işidir yani biraz da. Ama bunu bu yapılamıyor yani ve son derece kolaylıkla adam istediği oyunu kuruyor. Ondan sonra da çıkıyor işte diyor ki gerçekleri yüzümüze haykırın yani. Haykırıyoruz gerçekleri yüzüne. Atıyorlar içeri kardeşim yani. Gerçekleri haykıran içeri. Yani işte orada atıyorum şimdi. Cem Yılmaz Ramazan günü rakıyla fotoğraf paylaştı diye bunu tartışıyor yani memleket. Bu tartıştırılıyor yani.
Evet, yani yapacak bir şey yok. Şimdi buradan istersen ekonomiye geçelim. Bu daha bir zor konu. Ben seçim sonrası işte pek bir kötü senaryo çiziliyor. Hem dövizin yükseleceği, hem fiyatların artacağı, işlerin daha kötü olacağı gibi bir senaryo var. Ama şimdiden dolar ve altın konusunda bazı sıkıntılar var. Alınamıyor, bulunamıyor satın almak için. En önemlisi de sessiz sedasız bir şekilde kredi kartlarında, onun kullanımında değişikliklere gidildi. Taksitler büyük oranda kaldırıldı. Sanıyorum limitler düşürülüyor. Daha az insanlar harcasın şeklinde bir yoğun baskı. Bakan da Mehmet Şimşek de para yok diye ortada dolaşıyor zaten. Niye bu kadar çok harcıyorsunuz edasında ya da niye döviz alıyorsunuz, altın alıyorsunuz? Zaten bunu düşecek ki diyen bir yaklaşım içerisinde. Bir ara damat da aynı şeyi söylemişti sorumlu bakanken. İşte şuraya düşecek, niye alıyorsunuz ki filan gibi laflar etmişti. Ama tam tersi oldu.
Şimdi dövizin seçimden sonra çok yükseleceğini falan tahmin etmiyorum. Aslında hani kritik sorulardan bir tanesi seçimden hemen 3 gün önce şey var. PPK toplantısı var orada. Merkez Bankası, PPK toplantısı tam olarak şimdi yanlış söylemişti olmayayım. Merkez Bankası'nın faiz
kararı. Seçimden önce mi diyor? Seçimden sonra galiba o Nisan'da toplantı.
28 Mart'ta var sonradan Nisan sonunda da var. Yani. Şimdi orada ne yapacağı üzerine bir loto oynanıyor. Ben de tahmin edemiyorum. Bu yeni Merkez Bankası Başkanı ilk toplantıda pas geçti, düşürmedi, yükseltmedi. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı'nın tavırlarına ya da geçmişte yaptıklarına bakarak bir çıkarımda bulunamıyoruz. Düşürebilir, sabit tutabilir veya yükseltebilir. Düşürecek veya yükseltecek olursa bunun oranı ne olacak falan. Düşürürse oranın ne olacağına çok ehemmiyeti yok da. Yani evet. İster yarım baz puan düşürsün, o bile kıyametin kopmasına yol açacak gibi görünüyor. Çünkü öyle veya böyle bu ekonominin gidişatı hakkında radarlarını açmış olan unsurlar, özneler bu faiz kararında çok hassaslar. Dolayısıyla onlar bu faizin sabit kalmasını belki seçim sebebiyle hani tolere edebilirler ama onda bir düşüklüğü tolere edemeyecek gibi görünüyorlar. Dolayısıyla onların paniği, kamuoyundaki paniği büyütecek. Kamuoyunda bir panik var. Anlaşılan bu yani. Yani döviz buralarının önünde acayip kuyruklar var. Millet döviz satın alıyor. Yani bankaya gidip döviz hesabı açmıyor yani.
Tabii.
Millet elindeki Türk lirasıyla döviz satın alıyor. Yani dövizi yastık altına koyuyor. Döviz bulamıyor, altın almaya gidiyor. Altın da bulamıyor. Altın yok yani. Halbuki Türkiye'nin olağanüstü bir altın ithalatı var. Son yıllarda geçmişi aratacak seviyeye ulaşmış bir altın ithalatı var. Ve bu aslında Türkiye'nin belini büküyor olan hikaye bu yani. Yani düşün ki senin kıt döviz kaynakların var. Bu kıt yani işte Denizli'de birileri 3.30 paraya havlu üretiyor. Bursa'da birileri işte 3.30 paraya otomobil yedek parçası üretiyor falan. Bunları işte uğraşıp gidinip satıyorsun, bir döviz kazanıyorsun. Bu kazandığın dövizi altın almak için harcıyorsun. O altın hiçbir işe yaramıyor. Yani cep telefonu alsan kullanacaksın cep telefonu olarak. Ya da işte makine alsan üretim yapacaksın. Altın alıyorsun. Neden bu böyle? Çünkü Türk lirasına güvenilmiyor. Şimdi Türk lirasına ben güvenin dedim. Ben işte diyor ki Mehmet Şimşek. Anlamıyorum niye hala altın veya döviz alınıyor. Halbuki açıkça söyledik Türk lirası değerlenecek. Tabii söyledin ve biz inanmıyoruz yani. Yani demek ki söylemekten başka bir şeylere ihtiyaç var. Buraya bağlayacağım hikayeyi. Yani kamuoyunda o faiz kararı Türk lirasının değerinin korunup korunamayacağı hakkında bir gösterge olarak okunacak, öyle görünüyor. Ve bu reisi çok fena halde sıkıştırıyor. Görünen o yani. Şimdi seçime 3 gün kala faiz kararının artışına onay verirse eğer, o artış kamuoyunda tamam Türk lirası enflasyon oranında değer kaybetmeyecek, enflasyondan daha düşük oranda değer kaybedecek kanaati hakim olabilir, ama bu başka zam furyalarını tetikleyecek olduğu için seçmende bir sıkıntıya yol açabilir. Öteki türlü olursa seçmen seçimden önceki 3 gün boyunca döviz bürolarının ve kuyumcuların önünde kuyrukta geçirebilir. Böyle karışık bir denge var gibi görünüyor.
Galiba
Dolayısıyla
milletin evinde yastık altında bulunan dövizle altın miktarı devletin bulunan ya da bankalarda bulunan paradan fazla gibi duruyor.
Yani onun hesabını bilmiyorum ama hani sonuçta bu artıyor ya. Görünen tablo bu. Bu arada bütün hikayeye rağmen düşmüyordu olan cari açık, bu son şeyde biraz düştü. Buna karşılık işsizlik arttı. Bütün bunlar aslında sistemin cıvatalarını gevşemiş olduğunu, ekonominin de cıvatalarını gevşemiş olduğunun göstergesi yani. Memleketin insanının bizi yönetiyor olanlara ve onların verdikleri kararlara itimadı yok, güveni yok. Bu görünüyor, aşikar görünüyor. O zaman nasıl oluyor da seçim kazanıyor? Demek ki seçimi başka sebeple kazanıyor. Şimdi asıl buna kafa yormanız gerekiyor. Muhalefet için söylüyorum. Yani çünkü biz uzun süredir şeyi görüyoruz ki seçmenin seçtiklerine güveniyor. Onlara güvendiği için seçmediğini görüyoruz yani.
Evet.
Daha doğrusu onlara güvenmediğini görüyoruz. Demek ki buradan çıkarım yaparak diyoruz ki onlara güvendiği için seçmiyor. Başka bir şey için seçiyor yani. Bu güvensizlik sadece muhalif kanatta da değil. Daha çok aslında iktidara oy veren kanatta. Yani 3 kuruşu bir araya getirebilen, iktidara oy veren kanatta 3 kuruşu bir araya getirebilen gidiyor altın alıyor, döviz alıyor. Bu arada işte hani meselenin tek başına faizle çözülemeyecek olduğunu, başka türlü de sıkılaştırmalar gerekiyor olduğunu zaten bize işaretini vermişti Merkez Bankası. Ve kredi kartı işte nakit avans taksitlerini azaltmak, nakit avans limitlerini düşürmek falan gibi işleri yaptılar anladığımız kadarıyla, ama bunu bize, ben anladığım kadarıyla yine bunu bize Merkez Bankası açıklamadı. Yani Reuters'ın haberinden okuduk. Yani bu kadar da böyle gayri ciddi bir biçimde seçmeni hesaba katmayan, ona bilgi vermeye bile tenezzül etmeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Yani bunu da yeni yaşamıyoruz. Ta pandemiden öncesinden itibaren, ta geçen yani 2019 seçiminden itibaren enflasyon verileriyle oynanmaya başladığından itibaren biz aslında bizi kale almayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Hatalarımızı söyleyin yani, reise söyleyin, bak kardeşim eğer kredi kartı da böyle düzenlemeler yapıyorsanız bunu bize siz açıklayın yani, biz Reuters'a duymayalım. Bu hata yani.
Reuters'a da gerçi adının açıklanmasını istemediği bir Türkiye bile açıklıyor.
Abi canım yani, ama yani böyle utangaç kendilerini saklayarak yapıyor olmaları, yani Reuters kendi nereden bulacak, ona da birisi söylüyor zaten yani, ama bize Merkez Bankası bunu böyle yaptık diye açıklamıyor yani. Şimdi şeye gelelim, seçim sonrasına gelelim yani. Ha, bu arada şeyi artırırlarsa, faizi burada küçük bir şey de artırırlarsa seçim atlayabileceklerini düşünüyorum. Ondan sonrasını yani, bir yandan da bu hikaye şeye de varıyor. Yani Erdoğan Mehmet Şimşek'le yola devam edecek mi, etmeyecek mi?
Bu da
sorusunu da,
bu da tartışılan bir konu.
Gündeme getiriyor kaçınılmaz olarak. Yani bu şartlar altında eğer faizde bir düşme gerçekleşecek olursa, bu büyük ihtimalle işte Mehmet Şimşek'in defterinin dürüleceği manasına yorulacak. En azından Mehmet Şimşek uluslararası plandaki güvenilirliğini kaybedecek. Türkiye'de zaten anlaşılan o ki çok güvenilmiyor. Yani tekrar söylüyorum, nereden çıkarıyoruz? Altın ve döviz talebinden çıkarıyoruz bunu. Yani diğer hani beklenti istatistikleri vesaireler falanlardan da görüyoruz da. Ama görünen tablo, eğer Mehmet Şimşek kalacak olursa, eğer şu faiz hikayesinde bir sapma yaşamayacak olursak da, seçimden sonra olağanüstü bir biçimde ve büyük ihtimalle de kamunun kemer sıkmasına maruz kalacağız. Bunun işaretlerini de zaten görüyoruz yani, işte emekliye nasıl para vereceğiz o zaman memura maaş veremeyiz lafından başlayarak işte Mehmet Şimşek'in yine galiba ya da Cevdet Yılmaz'ın mı yani büyük projeler yok artık. Ha, Mehmet Şimşek'in büyük projeler yok artık zaten yaptık yapılması gerekenleri filan demesinden de anlıyoruz ki kamu harcamaları da kısılacak ve işte bu kredi kartları faiz vesaireyle dövizle olabildiği kadar makul düzeyde tutarak makulün altında tutarak yani. Ama diğer her anlamda hepimizin gırtlağına basarak yani artık kemer sıkmayı geçtik, kravat sıkarak zor bir döneme girecek Türkiye. Bu tabii şey seçim sonuçlarına da bağlı. Bunların uygulanabilir olup olmaması seçim sonuçlarına da bağlı. Hani onun spekülasyonlarını yapalım mı? Bilmiyorum yani.
Onu seçim sonrası daha çok yapacağız herhalde ama bir yandan da şöyle bir şey var. Yani özellikle İstanbul'da inanılmaz bir bu yenilenmeden dolayı inşaat var. Adım attığımız yerde bina yıkılmaya başlanmış ya da yıkılmak için tedbir alınmış ya da işte temellik atılmış inşaat çıkıyor, devam ediyor. Hummalı bir inşaat var. Bu belki beklenmedik bir şekilde ekonomiyi harekete geçirebilir mi? Belki seçim sonrası bunun etkileri bambaşka da olabilir. Ya bunlar olduğu gibi kalabilir yerinde, beklemeye geçebilir ya da tam tersi bu ekonominin çarklarının dönmesi için ciddi bir vesile de olabilir.
Yani sonuçta sen İstanbul'da ne kadar derlerde ne kadar gezerek ne kadar gördüğün inşaat var bilmiyorum. O inşaatların toplamı, senin gördüklerinin toplamı yani atıyorum bir Çanakkale Köprüsü'nün onu %1'e etmez yani. İnşaat sektörü açısından bakıldığında. Dolayısıyla bu ölçekte inşaatlarla yani şu olur birçok şehirde birden işte depreme dayanıklılık açısından depreme dayanıklılık gerekçesiyle muazzam inşaat projeleri gerçekleştirilse filan belki ama işte onda yapacak kabiliyeti yok gibi görünüyor Türkiye'nin. Yani yapabilse deprem bölgesinde yapacak. Onun bir sınırı var. Görünen tablo o. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. İnşaat sektörüyle döndürülebilir olan çarklar zaten dönüyor. Orada bir yavaşlama görünmüyor yani. Ama büyük inşaat projelerinde o projelerin eksikliği bir takım çarkların muhtemelen işte başka çarkları döndürecek yolsuzluk çarklarını döndürmüyor yani. Dolayısıyla oradan çok bir şey beklemek bana çok makul görünmüyor. Bilmiyorum yani.
Evet. Buradan istersen bu dış politikadaki gelişmeler var. Onları birazcık değinip sonra da siyasete geçelim. Türkiye'de bir işte hareketlenme var. Önce Irak'a gidildi. MİT Müsteşarı, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı pek birçok görüşme arka arkaya gerçekleştirdi. Sonra aynı heyet Amerika'ya gitti. Amerika'da görüşmeler yapıldı. Hem kongre üyeleriyle hem de işte orada Dışişleri Bakanı ve diğer muhataplarla. Ve sonuçta Türkiye'ye dönüldü, yeniden Irak'a gidildi ve Irak'la başta terör olmak üzere pek çok alanda işbirliğinin geliştirileceği ve bu amaçla pek çok komisyonun kurulacağı gibi bir noktaya gelindi. Burada esas olarak PKK konusunda birlikte hareket etme anlayışına vardı iki ülke, Irak'la Türkiye. Ve Irak, PKK'nın kendisi için de tehlikeli bir yapı olduğunu kabul etmiş oldu. Ve seçim sonrası da Erdoğan Irak'a gidecek. 12 yıl aradan sonra komşularla çok iyi ilişkilerimiz var deniliyordu ama 12 yıl olmuş ben bile unutmuşum bu kadar uzun bir süredir gitme işini. Ve buradan hareketle de işte Türkiye'nin geniş bir operasyona hazırlandığı bölgede PKK'yı temizlemek için bunu da şu amaçla yaptığı bir oradaki petrol ve doğalgazın yumurtalık üzerinden sevkiyatının yapılabilmesi iki Irak'tan ve daha doğrusu Körfez'in tamamını kapsayacak şekilde bir ekonomik yolun açılması, işte karayolu ya da tren yolu şeklinde bunun sağlıklı, güvenli bir şekilde tesis edilmesi gibi bir hedef var burada. Bütün bunlar işte Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri yakınlaşıyor mu? Orta Doğu'da birlikte mi hareket ediyorlar? Türkiye bütünüyle yüzünü batıya döndü diye bir değerlendirme de var. Fitch de bu çerçevede Türkiye'nin puanını yükseltmiş idi. Bunu da hesaba kattığımızda işte biraz işler düzeliyor şeklinde bir değerlendirme de var. Ama buna karşılık Putin'le Rusya ile Türkiye'nin mesafesi açılıyor şeklinde de bir değerlendirme yapılıyor. Bütün bunlar Türkiye'nin yeni bir viraja girmeye hazır olduğunu ya da girdiğini işaret ediyor gibi görünüyor.
Yani şimdi bütün bu çıkarımların tamamını böyle kelime kelime itiraz edebilirim. Yani bir kere şeyden başlayayım. Fitch'in yükselttiği şey hani bizi bir takım Afrika ülkelerinin seviyesinden başka bir takım Afrika ülkelerinin seviyesine çıkardı. Yani böyle hani davul zurna ile karşılanacak bir şey değil bu yani. Türkiye'nin
Uzun süredir yapmadığı bir işi yaptığı için.
tamam yani, ama işin aslında hafta içinde şu görecelik meselesini konuşalım istiyorum. Yani şimdi bir, evet, görece düne göre filan, ama bir arka planda bir fon var ve o fona baktığın zaman perişan haldeyiz yani. İşin öteki tarafına gelince, şimdi tamam, Irak'la Türkiye kendi aralarında, yani Irak devleti ile Türkiye devleti kendi aralarında böyle çok halisane niyetlerle bir takım görüşmeler yapıyorlar. Amerika'da Birleşik Devletleri devleti de burada işte işbirliği yapıyor falan diye. Soru şurada. Amerika Birleşik Devletleri devleti sahaya ne kadar hakim? Irak devleti kendi sahasına ne kadar hakim? Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi sahasına ne kadar hakim? Kendi
Yani
sosyolojisine ne kadar hakim?
Irak'ta parçalı bir yapı olduğu açık zaten. O dolayısıyla hakimiyet söz konusu değil.
Sözünü ettiğimiz bölge işte Irak Kürdistanı. Oranın kendi içinde başka bir statüsü var. O statü zaten kendi içinde Erbil'le
Süleymaniye.
Süleymaniye arasında bir yığın gerilim barındırıyor. Onların Bağdat'la aralarında durmadan değişen ittifaklar var ve yani sonuçta bir de orada işte PKK var yani. Alana hakim değil derken kastım şu, işte sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ve işte suçsuzlarını içeri atmaya gücü yetiyor, ama suçlularını yurt dışına kaçışına mani olamıyor. Suçsuzlarının yurt dışına kaçışına mani oluyor filan. Yani şimdi böyle bir devletimiz var yani. Irak'ın devleti bizim devletimizi aratacak kadar aciz. Birleşik Devletler'in de devletinin o kadar çok marifetli olmadığı yapıp ettiklerine yaslanarak söyleyebiliriz. Zaten çok marifetli bir devlet değildi böyle hani. Herkesin çok gözünde büyüttüğü bir şeydi, ama yılın da fiyaskosu olan bir devletiydi. Şimdi o fiyaskolar saklanamaz hale geldi. Yani alana hakim değil derken kastım, kamuoyları artık devletlerine eskisi gibi güven duymuyorlar yani. Dolayısıyla şimdi bu devletlerin kendi aralarında böyle Bağdat'ta oturup aa şimdi şunları yapalım filan diye karar vermelerinin, ha şimdi Türkiye şöyle istikamet değiştiriyor, işte şurada da şöyle bir karar verilmiş diye yorumlanıyor olması bana komik görünüyor. Ya yani önce bir kendine bir çeki düzen versinler, benim onların verdikleri kararlara bir itimadım olsun falan. Ondan sonra evet yani benim olsun, senin olsun, sokaktaki vatandaşın olsun, Türk lirasını cebimizde taşıyabilelim, o bulduğumuz Türk lirasını dolara altına çevirme ihtiyacı hissetmeyelim falan. Ondan sonra yani evet, belki o devletlerin oturup böyle işte dışişleri bakanların, istihbarat şefleri falan falan oturup toplanıp bir şeyler yapıyorlar. Aa, galiba bir şey oluyor diyebiliriz. Ben diyemiyorum yani. Hani sonuçta deniyor, görüyorum ve
Evet.
yani bana bir mana taşımıyor yani.
Çok derin manalar yükleyip işte istikamet değiştirdi. Rusya'dan uzaklaşıp ABD'ye yaklaştığı söyleniyor. Ama aynı şekilde de yani gün gelir gene ABD'den uzaklaşıp Rusya'ya yanaşabilir deniyor. Eğer Rusya kabul ederse tabii.
Rusya ile ilişkilerin kötüleştiğine kabul ediyorum. Yani böyle hani hadi Rusya'dan uzaklaşalım dendiği için değil yani. Rusya ile ilişkileri sürdürmek için, Rusya'nın taleplerini karşılamak artık imkansızlaştığı için Rusya ile ilişkiler kötüleşiyor. Rusya'nın da yani kendi konjonktürü itibariyle bakıldığında Türkiye'den talepleri haklı talepler. Ama Türkiye'nin o Rusya'nın taleplerini yerine getirme imkanı yok. Türkiye kolay vazgeçilebilir bir ülke. Kolay vazgeçilebilir bir ülke olmasa o zaman hani tamam kardeşim, yani bizim de Rusya ile şu kadar sınırımız var, şu şartlar var filan deyip Rusya'nın taleplerinin bir kısmını yerine getirebilirsin filan, olabilir yani. Sürdürülebilir. Şimdi Türkiye ucuzlamış bir ülke. Kendi vatandaşlarını ucuzlattığı için ucuzlamış bir ülke. Ve her isteyenin istediği gibi tepebildiği bir ülke haline geldiğinden herkesin talepleri yüksek. Türkiye'den talepleri yüksek ve Türkiye o talepleri yerine getiremediği durumda da mesafeler açılıyor yani. Yani bütün bu işlere böyle bir takım niyetler yakıştırmak çok anlamlı görünmüyor bana. Yani. Çünkü Erdoğan'ın şu anda Putin'den uzaklaşmak istemesini gerektirecek hiçbir şey yok. Böyle bir niyeti yok yani. Putin'in de Erdoğan'ın kendisinden uzaklaşmasını istemesi için bir gerekçe yok. Onun da böyle bir niyeti yok. Ama bu işler niyetlerle okunacak şeyler değiller. İmkanlarla, hayat imkanlarla ilgili bir şey, niyetlerle ilgili bir şey değil. Herkesin niyetleri var. Herkesin niyetleri de çok iyi yani. Ama yığınla problemimiz var. Bu problemlerin kim murad ediyor olabilir yani? Ya şimdi demin konuştuğumuz konuya döneyim, belki hani bağlayabilirim. Ya
Evet.
şimdi düşün ki Osman Gazi Köprüsü'nden geçen her araç için o köprüden geçen aracın sahibi işte bilmem ne kadar para ödüyor. Acayip zamlanmış durumda. 400 küsür lira galiba para ödüyor. Bilmiyorum yani araca bağlı olarak. Fakat mesele şu. Devlet onun da birkaç misli para ödüyor. Yani şimdi ben muhalefet olacağım. O Osman Gazi Köprüsü'nün girişine bir kamerayı koyarım. Her geçen araçtan sonra işte o bir tane sayaç koyarım. Bak kardeşim şimdi sana emekliye verilemeyen para var ya, bak aha şu kadar şimdi bu köprüyü yapana verildi. Hani böyle çok hizmet, icraat falan filan, eser filan diyordun ya. Bak o eser diye böyle çok itibar ettiğin şey senin hayat standardında şuna mal oluyor. Yani senin Osman Gazi Köprüsü araçla geçme imkanın var mı Çorum'da? Efendim işte Erzincan'da yani evinden çıkamayacak durumdayken Osman Gazi Köprüsü'nden geçme ihtimalin var mı? Yok. Geçen şu kadar para veriyor. Ayrı. Sen veriyorsun bak bu kadar para. Orada bir sayaç. Bunu saysa falan yıllardır senin işte tamam da bu işte yatırım dediğin öncelik vesaire falan diye böyle akademik akademik konuştuğun şeyleri bu tırnak içinde hizmet delisi hani yol yaptığı deyip oy veriyor olduğunu söylediğin kitleye bunun ne kadar manasız olduğunu anlatma fırsatın olacak. Bu birilerinde ters tepecek mi tepecek ama genel olarak toplumda bir istifam uyanacak. Üstüne bir şey daha koyarsan falan. Ya bu seçimden seçime yapılacak bir şey değil ki siyaset. Seçimden seçime bile yapmıyorsunuz. Ama bunları kamuoyuna doğru dürüst anlatmaya teşebbüs bile etmiyorsunuz. Çünkü zaten defanstasınız. Ben şimdi bunu söylersem yol yaptı diye bu iktidara oy veriyor olan kitle bu sefer benden iyice uzaklaşacak. İstemez yükçü olarak. Tabii ya, sen istemez yükçüydün. Ama istemez yükün makul bir şey, mantıklı bir şey olduğunu anlatmak için bir şey yapmadın ki. Olur olmaz her şeyi istemez yükledin. Şimdi olura da istemez, yani olmaza da istemez yüklediğin zaman sesin kesildi. Şimdi devlet bu. Yani orada o köprüyü yapmış. Bu şartlarla yapmış. Ondan sonra bir dakika şimdi biz bu bütçeyi nasıl denkleştireceğiz filan diye tırmalamaya başladığı zaman abuk sabuk politikalar üretmek zorunda kalan bir devlet var ortada.
Bütçeyi düzeltmek
Ve
çok basit bu durumda. İşte o köprüyü yapan kişi o parayı ödemediğin zaman bütçe düzelmiş olur belli ölçüde.
yani onu yapabiliyorsa bilmiyorum yani. Ama şimdi neler tartışılıyor mesela? İşte üçüncü evden sonra bilmem vergilerin yükseltilmesi. Hani sen geçen hafta şey demiştin. Zenginlerden vergi alınması falan. Şimdi zenginlerden vergi alınması hikayesinin en somut şeylerinden bir tanesi. Hani konut kriziyle de kira kriziyle de çok ilişkili olduğu için gündemde tutuluyor olan ve üzerine tartışılıyor olan sahiden böyle bir hazırlık var mıdır bunu bilmiyorum. Ama net toplamda bu şu demek yani. Enflasyon marifetiyle bir taraftan bir tarafa transfer edilmiş kaynakların bir kısmını yeniden öteki tarafa transfer etmeye çalışmak manasına gelir. Yapılabilir mi? Ben yani geçen sefer de söyledim. Çok dünya tarihinde pek rastlanan bir şey değil. Tırnak işte devrimler hariç pek rastlanan bir şey değil yani. Zenginden alıp fakire vermek pek öyle hani normal yollarla yapılan bir şey değil yani. Yapılabilmiş, başarılabilmiş bir iş değil. Ama yani diyelim ki bu tür yöntemlerle bir transfer gerçekleştirilecek filan olursa onlar bile iddia ediyorum ki işte bu köprülerin, cartların, curtların manasız projelerin manasız yükler. Ben yani Osman Gazi Köprüsü'ne filan da karşı değilim. Osman Gazi Köprüsü böyle yapılmak zorunda değildi ve muhtemelen şimdiye kadar devlet zaten Osman Gazi Köprüsü ödemiş olacak. Bu manasız anlaşmalar yüzünden bu halde yani. Böyle bir kara delik. Ve bu daha uzun sürecek görünüyor. Öyle görünüyor.
Yani projeler manasız değil ama projenin yapılış biçimi manasız.
Osman Gazi Köprüsü için olay öyle. Ama mesela Osman Gazi Köprüsü'nü yaptığın zaman artık Çanakkale Köprüsü manasız. Yani bazı projeler manasız, bazı projelerin yapılış biçimi manasız, manasına söylüyorum yani. Böyle evrensel bir biçimde, kategorik bir biçimde bir şeylere karşı çıkılmaz yani. Her bir şeyin kendisinin bir fizibilitesi vardır. Mesela işte İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nın dış hatlarının yenilenmesi gerekli olabilir. Bilmiyorum ya, onun fizibilitesini bilmiyorum. Ya da Sabiha Gökçen'in genişletilmesi manalı olabilir yani. Onu biliyorum kullandığım için. Ama Zafer Havaalanı manasız. Manası olduğu belliydi yani. Yapılırken belliydi. Atatürk Havalimanı'nı tartışırız. İstanbul, Yeni İstanbul Havalimanı'nı tartışırız. Yeri manasız, yapılışı manasız, ölçeği manasız. Belki Atatürk Havalimanı'nı genişletmekle çözülebilir değildi ama başka yolları bulunabilirdi bu. Zaten de ben başka yollarının taraftarıyım. Yani bunda kendi alanımın çok dışına çıktığım için hani çok anlamsız bir laf olabilir. Ben Anadolu Jet'in operasyon merkezinin zaten Ankara'da olması gerektiğini düşünüyordum. Yani çok İstanbul aktarmalı her şeyi Türkiye'nin. Halbuki bazı şeylerin Ankara aktarmalı olması gerekiyordu. Bunun oturup doğru dürüst analizlerin yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Filan falan neyse. Eğer öyle olsaydı zaten İstanbul'a bu kadar yük binmeyecekti gibi birçok şey. Neyse, bazı projeler manasız. Bazı projeler de manalı projeler de manasız bir şey yapıldı. Ve şimdi kimin deyimi bilmiyorum. Galiba Mehmet Şimşek'in deyimi, yani dam hava güneşliyken aktarılır demiş zamanında. Yani o hava güneşliydi 2002-2012 arasında. Bütün dünyada hava güneşliydi. Türkiye'nin de havası güneşliydi. O dönemde böyle damı aktarmak yerine damın altına bu manasız şeyleri doldurup buradan böyle bir masal anlatınca, ya şimdi onları ödeme zamanı geldi. Bunu o zamanlarda söyleyenler vardı. Ben de söylüyordum kendi hesabıma. Yani bütün bunların manasız olduğunu, manasız bir şey yapılıyor olduğunu böyle kostatlanılıyordu. Şimdi ama esas derdim bunlar değil. Yani bunlar oldu bitti ve şimdi muhalefetin elinde bunları söyleyecek bir koz var yani. Vatandaş burnundan soluyor. İftar sofrasına koyacak bir şey bulamıyor. Ve sen şimdi bunu söyleyemiyorsun. Neler üzerinden siyaset üretiyorsun? Senin geçen hafta da söylediğin, yani işte belediyeleri hani sana belediye baksın durumuna getirerek siyaset üretiyorsun yani.
Şimdi tam da oraya geçelim istersen, bu belediyelerin şeysine, sosyal yardım kampanyasına. İyice arttı yani son seçime yaklaşılırken. İşte mesela Maraş ya da Antep'ten ya da başka belediyelerden, adaylardan şey geliyor. Evde işte biz tıraş yapıp o işte şeyi vatandaşı memnun ettiğimiz zaman hizmet yaparız. Vatandaşla yüz yüze olduğumuzda. Yani vatandaşa bir şey verme üzerine kurulan bir yarış var. İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'nin altı nokta dolmuşlarda ücretsiz taşıyacağız yolcuyu dedi. İstanbul'da zaten dolmuşlarda biz işte belediyelerde geçen yolcu kartını geçerli hale getireceğiz dedi. O da bir manada emeklilerin ya da belli bir yaşta olanların bedava yol alacağını söyledi. Süt vereceğiz, işte kreş açacağız şeklinde, ya da yolcuyu bedava ya daha ucuza taşıyacağız, işte kent lokantası açacağız şeklinde hep sosyal yardımı ifade eden şeyler, beyanlar var kampanyalarda. Hizmet pek fazla yok. Eskiden şunu yapacağız, bunu yapacağız, şurada baraj olacak falan deniyordu. Onlar bile yani daha ucuza seni götüreceğiz şeklinde, seni daha çok rahatlatacağız şeklinde yapılan bir kampanya gibi duruyor. Bu biraz zorunlu hale gelmiş olan yukarıdan alıp zenginden alıp yoksula vermenin bir aracı haline mi dönüşüyor hissetmeden, ya da belediyeler başka türlü adaylar oy alamayacağını düşündükleri için hayatın bu noktasına mı değindiler?
Zenginden alıp yoksula mı? Yoksula alıp yoksula veriyorsun işte. Yani yoksuldan alıp yapacağı işleri yapmayıp yoksula veriyor. Ben öyle anlıyorum yani. Şeyi kaçırdım bu. Birisi sahiden de evde berberlik hizmeti mi vaat etti?
Veriliyor zaten. Ben kayınpederden de biliyorum. İsterse tıraş yapıyorlar. Belli bir yaşta ve sokağa çıkamaz durumda ise hatta tırnak kesmeye kadar gelebiliyorlar. Bazı belediyeler, hepsi değil bu tabii.
Şimdi geçen 2019 seçimlerinde bu yine hatırla, o zaman da böyle bir pahalılık, bir enflasyon geyiği vardı. Öyle bir dalga vardı ve o dalgada işte patates, soğan stoklayanları takip etmek ve işte şeylere söyleyiver. Süpermarketlere karşı geçici tanzim satışlar kurmak gibi dahice politikaları vardı reisin. Hataydı reis, bak onlar da hataydı. Yüzüne karşı söyleyeyim yani ben.
Onların da hata
Sonuçta
olduğunu kabul ettiler zaten sonradan. Yanlış olduğunu.
şimdi o dönemde biz Osman Gazi Belediye Başkan adayı, şimdi de Osman Gazi Belediye Başkan adayı CHP'nin sevdiğim bir milletvekiliydi. Ona bir akıl vermiştik yani. Böyle tanzim başka şeyler yani. Burada tanzim satışlar var ya. Mesela tanzim tıraş, işte tanzim köprü falan gibi şeyler yap demiştik. O da tanzim tıraşı yapmıştı. Yani böyle göstermelik hani. Sonuçta bir berber var, bir kuyruk var. Kuyruk ya, şey, yapay bir kuyruk yani. Orada işte 1 liraya tıraş ediyor vatandaşı. Yani ironi yapmak, meseleyi karikatürize etmek. Erdoğan'ın politikasının ne kadar zırva olduğunu göstermek için yapılmış, önerilmiş bir şeydi. İlkini yani tanzim tıraşı yaptı, ondan sonrakileri yapamadı. Çünkü berberler işi ciddiye aldılar. Sahiden tanzim tıraş yapıyoruz zannettiler ve kara propagandaya başladılar. Ondan sonraki proje adımlarına geçememişti. Şimdi o aklıma geldi yani. Böyle projeler sunduğun zaman da hani başka yerden başka tokatlar yeme ihtimali de var yani. İşin hakçası esasen tablo şöyle oldu yani. Net toplamda pandemi ile birlikte belediye bütçelerinin içinde sosyal yardım kalemi olağanüstü büyüdü. Ve anladığım o ki bir daha küçülmedi. Yani pandemi geçtikten sonra eski seviyesine inmedi yani.
Yok, inmedi. Evet.
Şimdi benim de gördüğüm yani herkes işte Eskişehir'de diyor ki mesela adaylar efendim emeklilere de işte
Maaş ödeyeceğiz.
sosyal koliler ya da işte maaşlar vesaireler falan. Ankara'da emeklilere maaş vaadi var değil mi yani?
Var var.
Ankara'da emeklilere yani hani kim ne kadar maaş veriyorsa ona göre de biz nereye yerleşeceğimize de karar verelim yani. Kim arttırırsa oraya gidelim, daha çok arttırırız. Hani bu maaş promosyonu sebebiyle banka seçmek gibi emekli promosyonu sebebiyle de belediye seçelim, oraya gidip yerleşelim filan. Tablo oraya doğru gidecek bu gidişle. Ama yani kira yardımından tut da yani akla gelecek her şey vaat ediliyor. Ama burada tamam, çok sayıda emekli var Türkiye'de. Çok sayıda işsiz de var. Genç işsiz var. Yani sonuçta onlar çaresiz. İş oraya gidiyor yani. Bunlar çözüm değil. Daha yapısal, daha büyük ölçekli bir sistematik bir çözüm üretilmesi gerekiyor dünyanın haline
Ya
ama
çözüm
evet.
değil mi? Bu çözümün buralarda yattığını gösteren ilk arayışlar, ilk yoklamalar gibi de görünüyor. El yordamıyla bulunan çözümler yani.
Evet, yani sen şeye getirmeye çalışıyorsun beni anladığım kadarıyla. Yani temel gelir meselesine
Yani o sanki
getirmeye.
onun bir şeysi gibi, arayışı gibi.
Ben yani kendi hesabıma bu temel gelir hikayesini her geçen gün biraz daha çok ısınıyorum zaten. Yani birçok sebeple onu da ayrıca uzun uzun konuşabiliriz. Birçok başka yarayı da çözebilecek bir şey olarak görüyorum kendi hesabıma. Ama hani bu yolla temel gelire doğru yol alınabilir mi? Onu bilmiyorum. Yani bu yol yanlış bir yol. Yani o şu anlamda bu yol yanlış bir yol. Yani toplumun içinden yardıma ihtiyaç duyanları tespit edip onlara yardım etmeye kalkmak herkese belli bir gelir vermekten daha adaletsiz bana kalırsa. Yani daha gerekçesiz bir şey ve işte o zaman bunun nasıl diyeyim istismar edilecek şekilde davranış kalıplarına ulaşması yani tamam nasılsa bakıyorlar bana o halde ben de yatayım ya da işte bu şuradan bir şeyleri alayım da şu kedilere mama alayım filan gibi hallere evrilmesi daha muhtemel. Herkese verdiğin zaman mesele böyle olmaz yani. Olmaması sağlanabilir diyeyim. Dolayısıyla ben bu şekliyle hani bundan yararlanıyor olan benim mesela işte hani sonuçta toplu taşıma kullanmıyordum. 65 yaşını geçtikten sonra işte 66 yaşını da geçtikten sonra bir kart çıkarttım ve işte şimdi böyle hiç değilse karşıya geçmek için motora binerken falan para ödememeyi beceriyorum ve şimdiki alışkanlıklarıma baktığım zaman gördüğüm tablo şu. Geçen yıl ya da önceki yıl Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçmek için, Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçmek için sahiden bir gerekçe olması gerekiyor iken şimdi gerekçesizmiş şimdi.
Geçebiliriz.
Üsküdar'da da halledebileceğim işi Beşiktaş'ta halletmeyi tercih edebiliyorum yani. Yani dolayısıyla bu yanlış bir politika. Bana bunun sağlanması yanlış bir politika yani. Ama bu da uygulanmazsa evet çok derin bir yoksulluk var. Dolayısıyla başka yolu da yok işin.
Ama böyle arayışlar yapılarak el yordamıyla bir takım denemelerle doğru yol bulunabilir. Yani burada şu çıkıyor. Evet, bir yoksul kesim var ve bunun desteklenmesi gerekiyor. Bunun nasıl olacağı, yoksul kesimin ne kadar olduğunu tartıştıracak bir şeydir bu. Mesela şimdi devletin de verdiği sosyal yardımlar üzerinden, hatta iş dünyasının verdiği teşvikleri de dikkate alarak devletten çıkan bu yardımlar belediyelerle birlikte ne kadardır ve kaç kişiye bir bütçe olarak kaç kişiye maaş vermeyi karşılayabilir gibi tartışmaları tetikleyebilir bu.
Tabii canım yani tetiklese ve herkese maaş arayışlarına girişilse ben bunun fizibilitesini yapmadım ama zannediyorum, zannen konuşuyorum, mümkündür yani. Sürdürülebilir bir şeydir. Çünkü onun ekonomiye vereceği işte hani o yüzden giderek ısınıyorum. Şimdi sonuçta mevcut şartlarda şöyle bir istatistik yayınlandı geçen hafta. 2023 yılında dünyada serveti 30 milyon doları geçenlerin içinde oransal olarak en yüksek paya sahip olan ülke Türkiye.
Öyle bir şey yok.
Yani derin yoksulluktan söz ediyoruz ama Türkiye'de
En
bu
hızlı
derin
dönemde.
yoksulluk
En hızlı dönemde.
derinleşti. Derin yoksulluğun derinleştiği dönemde de olağanüstü zenginleşme vuku buluyor. Bu yadırganacak daha anlaşılmaz bir şey değil. Zaten normal iktisat bilgisiyle zaten bunu beklemek gerekir. Enflasyon bunu yapar yani. Şimdi eğer herkese para verilecek olur ise bu trend yavaşlatılabilir iddiam bu benim. Çünkü en alt gelir grubundakilerin tüketim kabiliyeti ne etkisi temel gelirin yani herkese 8 bin lira temel gelir verdiğimizi düşünelim biz. En alt gelir grubunda olan ve zaten o gelirden başka geliri olmayanların tüketim kabiliyeti artacak. Ama 30 milyon doları olanın ekstra bir 8 bin lirası olması ayda onun tüketim kabiliyette anlamlı bir fark yaratmayacak. Dolayısıyla ekonomi topyekün daha alt gelir grubundakilerin taleplerine daha hassas hale gelecek. Onların üretimi daha rantablo olacak. Bu durumda ne oluyor? Daha lüks restoranlar, daha gösterişli AVM'ler, daha bilmem neler ekonomik olarak rantablo. Çünkü harcama kabiliyeti, tüketim kabiliyeti dar bir kesimin elinde yoğunlaşmış durumda. Alt kesimin tüketim kabiliyeti olmayınca sen müteşebbissen gidip de işte bir sıradan mahalle kahvesi açmak mantıklı değil. Çünkü oraya gelip de çay parası ödeyemeyecek insanlar yani. Yani biz şimdi çıkıp seninle pandemiden önce 150 kuruşa çay içtiğimiz yerde şimdi çay olmuş 45 lira. Ben o 150 kuruşken her gün çıkıp orada 4 bardak 5 bardak çay içebiliyordum. Yani 4-5 saat oturabiliyordum. Şimdi o şekilde davransam maaşımı çaya vermem lazım yani. Dolayısıyla ya benim için olmaktan çıkıyor o işletme. Daha çok parayı harcayabilir olanın mekanı olmaya doğru değişiyor. Halbuki dediğim gibi hani bu temel gelir daha alttakilerin tüketim kabiliyetini artıracağı için bu anlamda da bir regülasyon sağlayacaktır gibi. Yani bu tür böyle şeylerim var benim. Yani kendimce yaptığım hesaplar var ve bu ekonomiye böyle sadece bir çıktı sağlayacak bir şey değil yani o ücret. Aynı zamanda ekonomiye bir girdi sağlayacak. Şimdi rantablo olmayan işletmeleri rantablo hale getirecek bir şey yani. Çünkü şimdi halihazırda şunu da biliyoruz ki öyle veya böyle zombi şirketler, çok sayıda zombi şirket var, vergilerini ödemiyorlar. Kötü niyetli olduklarından şundan dolayı ödeyecek, yani vergi ödeyecek, gelirleri yok yani. Zombi olarak yaşatılıyorlar çünkü devlet bunların iflasını
İstemiyor.
istemiyor yani. Ne oluyor? Yani sonuçta o vergisini ödeyemiyoruz. Rantablo olmadığı halde yaşamak, yaşar görünüyor yani. Yaşamıyor aslında. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman görünen o ki bizim şimdi böyle bir çok radikal bir şekilde sisteme müdahale etmemiz gerekiyor. Ve o müdahaleyi yaparken de muhtemel sonuçları da hesaba katarak, yani bunların simülasyonlarını yaparak ekonominin muhtelif yerlerine muhtelif dokunmaları yapmamız gerekiyor. Yani mesela bunu yaparken tarım sektörüne de şunu yapmak fırsattan istifade işte atıyorum işte ölçekleri büyütecek bir şeyler bir takım teşvikler ya da bir takım örgütlenmeler işte eğitim sektörüne şunu yapmak gibi böyle bir takım nokta vuruşlarla sistemi bir yerden bir yer, bir Sabaniz'den başka bir Sabaniz'e taşımak gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Yani işte belediyeler, dediğim gibi, hani asıl yapılması gerektiğini düşündüğüm, bence siyaseten yapılması gerekli olan işleri yapmak, bunların siyasetini yapmak yerine işte devletin sebep olduğu yaraları tedavi edecek pansuman tedbirler vaat ediyorlar. Halbuki yani işte hani senin demin saydığın türden şeyler, işte su parasını azaltacak tedbirler, şunlar bunlar. Yani kardeşim, devlet elektrik parasını düşürsün, devlet doğalgaz parasını düşürsün. Sonuçta bizim bütçemizdeki yükleri itibariyle devletin yaptıkları çok daha yıkıcı. Ve devlet bunları yaptığı halde de ayakta kalamıyor. Şimdi vahim tarafı o yani. Şimdi 1 Nisan'da seçimin sonucu ne olursa olsun ve Mehmet Şimşek'in kaderi ne olacak olursa olsun, biz ciddi bir zam furyasıyla karşı karşıya kalacağız. Bu aşikar görünüyor yani. Günleri de arayacağız. Burada işte hani dediğim gibi, böyle depreminden, yoksulluğundan, işte bu eser politikasından filan, hiçbir şeyi tartışma konusu yapmayan bir muhalefet var. Muhalefetin yaptığı iş devletin yarasını ben pansuman yapacağım demekten ibaret ve bunun sonucunda da seninle birkaç haftadır konuşmaya geldiğimiz hikayesi olmayan bir seçim var. Şimdi biz sandığa niçin gideceğiz, neyi oyluyoruz, böyle bir bilgi yok yani. Halbuki bugüne kadar öyle veya böyle işte iktidarı cezalandırmak için ya da işte muhalefeti cezalandırmak için ya da işte beka için ya da işte demokrasi için gibi, değil mi yani? Sandığa gitmek için bir sebebimiz vardı. Şimdi yok. Kimse bize bir sebep söylemiyor yani. Hani gitmezsek herkes çok memnun olacak gibi görünüyor.
Yani seçim olması daha iyidir noktasına
Evet.
gelmiştim.
Herkes oluyor.
Şimdi eskiden daha önceki seçimde mesela DEM Partisi ya da HDP hedef idi. İşte beka sorununun bir parçası olarak gösteriliyordu. Bu seçimde o da değişti. Bazen beka sorunu tehdit, bazen ise çok işe yarayan bir müttefik gibi muamele görüyor iktidar tarafından ve hatta neredeyse CHP tarafından da diyebileceğimiz bir noktadayız. Bu demin konulamayan yer ya da işte bazen kucaklaşılan, bazen dayak atılan bir hali nasıl değerlendirilmesi gereken bir konudur.
Geçen seçimde de öyleydi canım. Yani sonuçta HDP ile işbirliği yapıyorlar deyip CHP'ye yükleniyor olanlar, bu taraftan Öcalan'ın kardeşine ya da işte bir akademisyenden, Öcalan'dan mektup getirmişlerdi filan yani. Yani işte bu sefer bunları da çok utangaç bir şey yapıyorlar, ama hani benim şey dikkatimi çekmişti yani. Meral Danış Beştaş şeyde izlemiştim, Medyaskop'ta izlemiştim. Başka da bir yere çıkamaz diye bakıyordum ama
Haber.
haber geçti yani. Derdini güzel güzel anlatma fırsatı buldu. Kışın Aktı anladığım kadarıyla derdini güzel güzel anlatıyor. Kanallar buluyorlar yani. Bu yani Erdoğan'ın, dahi siyasetçi Erdoğan'ın siyasetten anladığı şey bu yani işte. Bu tür manipülasyonlarla acaba ne olacak da onu da kestiremiyorum. Ben sonrasında bir de bunlara da acayip mana da yakıştırılacak. Şimdi diyelim ki hani İstanbul seçimini Murat Kurum aldı. Bak, sana garanti veriyorum yani. 2 Nisan, 1 Nisan'da millet daha afyonu patlamamış olur, ama 2 Nisan'dan itibaren Kürtler sattılar diye başlanır. Ve Erdoğan'ın ne kadar dahice Kürtleri işte filan anlatılır da anlatılır. Yani halbuki hikayenin Erdoğan'ın bir şey yapmasını gerektirecek bir durumu yok. Yani sen şimdi orada işte alakasız bir biçimde Afyon'da DEM Parti hariç demişsin. Mansur Yavaş bunu ima edecekmiş, böyle ağzını doldurarak olmasa da bunu ima edecek politikalar üretmiş. İzmir'de Tunç Soyer'i almışsın, aday göstermemişsin filan. Şimdi bunlar olup dururken Erdoğan'ın bir müdahalesine ihtiyaç var mı? Yani
Yok. Şimdi Afyon'da belediye başkanı Denlileri almayacağım diyor ama mesela Denizli'de Sezgin Tanrıkulu'nun CHP milletvekili gelip orada bazı Denlilerle ya da Kürt seçmenle görüşmüş olması ve bunun da kamuoyuna ilan edilmemiş olması işte AK Parti tarafından gündeme taşınıyor. Bak işte siz işte katillerle iş yapıyorsunuz şeklinde bir kampanyaya dönüşmüş durumda.
ya işte burada en başında düğmeyi yanlış iliklediğin zaman olay buralara geliyor. Katillerle işbirliği yapıyorsunuz dediği zaman şunu söyleyemiyorlar ağızlarını doldurarak yani. Kardeşim, madem katiller, orada İçişleri Bakanlığı, burada Adalet Bakanlığı, hani yapın, yakalayın, soruşturmasını yapın, içeri atın yani. Yani bunu yapmıyorsunuz, yapamıyorsunuz, ondan sonra ama dedikodusunu yapıyorsunuz yani. Böyle devlet mi olur? Şimdi diğer her şeyi geçtim yani buradan böyle devlet mi olur deyip de sonuçta vursam zaten devlet her yerde zıvana çıkmış. Derdi vatandaşta bir karşılık bulabilirsin. İşte sen bunları yapamıyorsun. Vatandaş da ona bunlar sahiden katil demek ki diye bakıyor. Ya da şöyle bakın. Onlar katil değilse de bir değilse bile CHP'liler onların katil olduğunu kabul etmişler.
Evet.
Ve siyaseten bu katillerle katil olduklarını bildikleriyle işbirliği yapıyorlar diye bakıyor vatandaş. Çünkü itiraz etmemişsin, edemiyorsun yani.
Evet.
Sen de her şeyi gizli saklı yapıyorsun. Zaten Erdoğan da öyle yapıyor. Demliler de bu oyunu bozamadılar yani. Onların da yargılanmaları gereken bir durumdur bu bir açıdan bakıldığında. Ama yani saçma sapan bir girdabın içinde Türkiye. Bir arada seninle şeyi konuşalım. Bu Netflix'te Soğuk Savaş diye bir belgesel dizi var. Çok uzun, çok uzatmışlar. Ve çok da nasıl diyeyim hani çok sığ. Ama ona rağmen hani o dönemi hatırlamaya vesile olması açısından anlamlı. Bir de hani ısrarlı bir biçimde onu bugünkü Rusya
Şeyi de birleştirmişler.
gerilimine oturtmaya çalışıyorlar. O vesileyle bu mevzuyu bir konuşalım. Benim oradaki derdim şu yani. O dönem dünyayı bir güvenlik kaygısı üzerinden iki taraf kilitlemişti ve arada biz kaldık, vatandaşlar kaldık. Yani dizide de görünüyor. Zaten içinde yaşarken de farkındaydık ki evet yani sonuçta burada bir takım cuntaların, Birleşik Devletler'de bir takım cuntaların, Rusya'da bir takım cuntaların vatandaşa istediğini yaptırma iklimi oldu yani o soğuk savaş. Aslında demokrasiyi biz orada
Kaybettik.
imha ettik yani o soğuk savaş döneminde ve bu güvenlik politikaları, güvenlikçi politikaları kaçınılmaz sonucu budur yani. Bunları filan da bir o
Konuşalım.
dizi üzerinden bir konuşalım bir ara.
Tamamdır. Peki burada bitiriyoruz o zaman. Sevgili dostlar, programı burada sonuna erdiriyoruz. İlginiz için, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.